Başka bir biçim evinden bahsediyorsunuz siz şu anda. Öz insan, öz ile bağdaştırıyorsunuz. O zaman insanın başka bir biçiminden,
Tam
başka
gerçek
bir biçimin olması olasılığından bahsediyorsunuz.
Onu hepimiz kabul ediyoruz değil mi? Yani ben Çin'de büyüseydim ya da Amerika'da büyüseydim, şimdi olduğum kişiliği, karakteri, bilinci genel olarak değil, başka bir şey teşhisi.
Evet, ama o farklı bir şey.
Özel ne olacaktı? Dersin
başında ben bir şey sormuştum.
Bilinç. Söyle.
Bir şey sormuştum ya dersin başında bilinçle ilgili.
Ne?
Ne sormuş? Bir kitapla karşılaştım da bilinç sonsuzdur diyor. Her şey biyolojidir diyor. Benim
ömrümü
bilinç ölmez diyor.
Onun üzerine siz... Başla. Tabii, yani sesi var. Tamam, bu da şey. Dikkat alınması gerekiyor.
Bilinçle ilgili olarak siz bilincin sonsuzluğu, mahkumiyet kararı gibi bir şey dediniz değil mi?
Yani bir örneğin bir bitki tam olarak büyümeden ve de sağlıklı büyümeden, özgürce büyümeden herhangi bir sonlu aşamasında sonsuzluğa, sonsuzlukla edillendirilirse ne olur? Onun gibi bir şey.
Belli bir aşamaya geldiğinde mi sonsuzluğunda ödüllendirilir?
Herhangi bir aşamada. Yani tam gelişimine erişmeden, tam açılımını, tam gelişimini bulmadan yarı yolda, hadi sen sonsuz ol, böyle dendiği zaman onu kabul eder miyiz? Belki de şey, böyle biraz fantezi bu. Eğer hiç yok olmaktansa öyle bir biçimde kalıp sonsuza dek o kişilikte, onun o kişilikte o bilinç, yani kültürel bilinç biçimleri tam değiller. Tam, mutsuz diyemeyiz ama tam insanın alabileceği, varoluştan alabileceği şeyleri büyük ölçüde almış olduklarını söyleyemeyiz. Yani ve gelişen bir biçimi, yani şeye benziyor bu, Çin'in gelişmesinin belli bir aşamada, Çin Ti'nin gelişmesinin belli bir aşamada kilitlendi, dondu ve sonsuza kadar Çin bilinci sürsün. Bu Çin Ti'nine yapılan bir haksızlık, çünkü o da daha öte gelişme yeteneğini taşıyor ve onun o biçimiyle sonsuza sonsuzlukla ödüllendirilmesi aslında onu cezalandırmak gibi bir şey. O yüzden bir de bilinç genel olarak şey, bedene bağlı, bir beyne bağlı ve o yüzden bilincin bedenden ayrı olarak, beyinden ayrı olarak var olması şey, yani o tabii ki o zaman başka ilkeler gerekiyor öyle bir düşünceyi doğrulayabilmek ya da kapsayabilmek için başka bir sistem gerekiyor. Hegel'in sisteminde öyle bir şey yok. Hegel'in sisteminde tin, yani şu ansiklopedi şey, bu birinci cilde, ikinci cilde doğa felsefesi, üçüncüsü tin felsefesi. Doğa ve tin arka, yani tin doğayı öngereği olarak alıyor ve tin ve doğa her ikisi de sonluluk alanları.
Bilinç de sonu değil mi?
Sonu.
Bilince sonsuzluk veremeyiz ki zaten. Yani topluma daha ona belli bilince... bir düzeye gelmeden sonsuzluğu vermek mantıklı mı diye sordunuz ya.
Evet.
Zaten sonlu bir şeye sonsuzluğu nasıl
veriyor? Neden sonlu?
Beden sonlu oluyor da sonlu.
Evet. Yani bedene bağlı, beyne bağlı.
Evet,
ama işte şimdi bazı bakış açıları var. Yani biyolojiye bağlıyor değil mi? Öyle
evet,
dedim. Biyoloji,
her şey biyoloji.
Her şey. Biyoloji yaşam bilim demek.
Evet.
Yaşamla...
Şimdi
biraz mistik görünüyor bu en azından.
Evet,
yani tam tersi değil mi? Yani, her şey biyolojiye bağlı olması.
Her şey biyolojiye bağlı olması.
Birinci işte yani, dışında tutuyor.
Ha, birinci dışında tutuyor.
Yani biyolojiye bağlı her şey sonlu. Bilinç biyolojiye bağlı değil mi? Bilince şey veriyor. Kendi başına bir varoluş veriyor.
Evet.
Evet. Onun işte sorgulamak hangi hakla veriyor onu? Yani nasıl çıkarsın onu?
İşte biyolojiye dayanarak.
O zaman onu ince, yani bir, orada mutlaka bir argüman vardır ve
evet.
Ya. Bilinci beynin fonksiyonu mu kabul ediyoruz, etmiyor muyuz? Başka bir kaynak bulabiliyor muyuz? Beynin fonksiyonu kabul ediyoruz.
Bilim başka bir kaynak şey yapmıyor, görmüyor. Yani
metafizik başka bir kaynak görüyor mu diye bakmak lazım.
Metafizik deyince çok şey anlaşılabiliyor. O yüzden
biraz kirlenmiş bir kelime.
Evet, kirlenmiş demiştik. Yani bilince kendi başına sonsuz bir varlık yüklemek, onlar genellikle mistisizm. Yani o alana giriyor.
Biraz ruh, yani bedenin ruh ölmez falan.
Evet, biraz öyle.
Şey söyleminin bir başka söylemi şey.
Şimdi burada yani mantık biliminde işte ruh ve bedenin ayrılmazlıkları ruhun kendi başına var olmasını olanaksızlaştırıyor. Yani beden öldüğü zaman, insan öldüğü zaman beden de beden olmaktan çıkıyor. Ve ruh beden olmaksızın olamaz. Kaçtıktan dolayı. O kaçtığın ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Yani bu şimdi bir de şey vardı, az önce onu konuştuk. Otorite konusunu, otorite yetki demek. Ve otorite despotizmle aynı şey değil ama otorite bir tür sorgulanmayan ve sorgulanmaması gereken bir gücü anlatıyor. Yani otorite bir güç aslında. Güç de diyebiliriz ona. Yani zorbalık ya da zor demek değil. Despotla, tiranla otorite aynı şey değil. Çünkü işte kamu otoriteleri var. Yani ona şey verilmiş, diyelim, yasayı işletme, yürütme yetkisi verilmiş kişiler var. O kişiler kendileri yasayı çiğnemeden o yasaları yürütürler ve onu bir otoriteyle yaparlar. Yani onları sorgulayamazsın. Sen hakimin otoritesi var ya da polisin otoritesi var vesaire. Bunlar meşru otoriteler ve bunları yurttaşlar kabul ediyorlar. Yani kendileri veriyorlar zaten o yetkiyi onlara. O da yetki. Yani otorite biraz daha farklı bir kavram. Otoritede akademik otoriteyi düşündüğümüz zaman akademik otorite öğrencilerin öğretmeni sorgulamadan ve bir bakıma kuşku duymadan dogmatik bir şekilde doğrulamalarını gerektiriyor. Akademik otoritenin anlamı bu. Çünkü yani bu şeyden diyelim ilkokuldan üniversiteye kadar giden bir şey, sürecin içinde gördüğümüz şey, orada öğrencilerden onlara öğretileni, verileni sorgulamadan, yani belli bir ölçüde sorguluyorlar tabii. Ama genel olarak şey, yani o kuşku duyulmadan kabul edilmesi gerektiğini anlatıyor otorite.
Ama yüksek öğretimde öyle değil. Üniversitede sorgulaması gerekiyor. Sorgulaması gerekiyor.
Parmakoloji öğretmeni şey dediği zaman şu hastalık
o alanı bilemeyeceğim ama
şu dozda kullanacaksınız falan. Şimdi öğrencilerin bir bakıma ya da bir mühendis, bir fizik öğretmeni Newton'un yasaları şunlar, mekanikte bunları uygulayacaksınız falan dediği zaman orada fizik öğrencisi gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla öğretmenin dediğini kaydediyor ya da kitabında buluyor onu ve onlara uyguluyor problem çözerken ya da işini yaparken. Yani orada sorgulama işini, şimdi fizik formüllerini dogmatik olarak alıyoruz şeyde, üniversite eğitiminde ve daha önce lise eğitiminde. Orada sorgulama yok.
Veriyorlar.
Dogmatik olarak veriyorlar.
Sorgulamak ve istediğin zaman da zaten hoca onun yöntemini kullanmazsan eğer zaten puan kırıyor yani.
Evet.
Ben yaşıyorum çünkü onu.
Orada belleme var. Belleme şey demek değil. Kavrama demek değil ve bu yararcı bir ya da pragmatik bir şey olgu diyelim. Çünkü yani bu bütün modern dönem üniversitelerinde ya da eğitiminde kabul edilen bir yöntem ve şimdi şey diyeceğiz.
Bizim yani alanda orada öyle değil.
Efendim?
Bizim alanda öyle değil yani ya da benim nasıl verdiğim eğitimde öyle değil. Yani sorgulayabiliyorlar ve ben de ondan yarar sağlıyorum.
Tabii bazı
genelde bizim
ama orada yaratıcılığa açık
yani yaratıcılık var yani. Evet, olabilir.
Ama bazı bilgilerde şeyler daha mutlak şeyler yani.
Pozitif bilimler. Pozitif bilimler.
Aslında pozitif kısmı da yani ağırlıklı da yine de hani bazı
ama şeyler. Ama Pisagor teoremi öyle
tabii, tabii canım çok genel geçerli olan bir denklem.
Evet. Bazı şeylerde tamam, yani o daha özel bir problem çıkartıyor. Şeyde, edebiyat alanında ya da daha şey, insan bilimleri alanında otorite daha şey olabiliyor, esnek olabiliyor. Ya da belki de başka bir nitelik kazanıyor. Ama pozitif bilimlerde otorite şey, sorgulanmıyor ve bunun
olumsuz bir şey de değil, olumsuz anlamda da değil.
Evet.
Yani
orada üniversitenin, akademinin görevi, yani pozitif bilimlerde şey değil, o işin prasibisini yapmak ya da öğrencilere fizik formüllerini a priori nasıl çıkar sandıklarını göstermek, onu anlatmak değil. Ayrıca onu bilmiyor zaten o eğitimi veren insanların kendileri. Onlar genel olarak anladıklarını ve tanıtladıklarını düşündükleri içeriği kendilerinden sonraki kuşaklara aynen iletiyorlar ve bu zincirleme bir şekilde sürüyor. Bu pragmatizm için gerekli, yaratıcılık için gerekli. Yani köprülerin yapılması, otoyolların yapılması, fabrikaların işlemesi için, evlerin yapılması için gerekli. Bunu şey yapamayız, yararsız diyemeyiz. Yani burada yanlış olan şey bunun son nokta olduğunu düşünmek ve insanın buradan daha öteye geçemeyeceğini düşünmek. Yani ben bir formülü uygulayıp Ay'a roket gönderebilirim ve onu tam istediğim noktaya da çok yakın olarak gönderebilirim ve bu büyük bir başarı. Ama örneğin 50 metre sapıyorsa o benim hedefimden, o zaman niye saptığını bulmak şey, yani önemsiz değil. Ve ayrıca da o yasaların neden öyle olduklarını araştırabilirim. Bu yasaları niye öyleler ve onları ben nasıl... Şimdi bilim felsefesi denen şey de bununla ilgilidir. Yani o yasalar saltık yasalar mı, değişmez ve gerçek yasalar mı, yoksa yaklaşık ve olasılık düzleminde işleyen bağlantılar mı? Onlara belki şey yapacağız, daha ayrıntılı olarak gireceğiz. Ama otorite felsefede hiç olmaması gereken bir şey, en küçük bir biçimde olmaması gereken, dışsal bilgiyi verirken tamam, Platon şu tarihte doğdu, şunları yazdı falan. Buralarda sanki şey gibi görünüyor, yani çok fazla sorgulanacak şey yok ama eğer örneğin devlet genel istençtir deniyorsa ya da işte öz ve biçim ayrılmazdır ya da daha önceki şeyler, bağlantılar, bunları otorite üzerine vermenin pek hiçbir anlamı yok. Yani çünkü tanıtlama gerekiyor. Yani felsefede otoritenin yerini tanıtlamanın alması gerekiyor. Bizim kendi usulümüz o bağlantıyı bize göstermeli. Ben diyalektiği ya da kurgu yöntemi ya da genel olarak mantıksal dizgeyi, bunları otorite üzerine dayandırarak alırsan onun o şey değil, yani bilgi olma. Otorite gerçek anlamda bilgide yeri olmayan bir şey. Oradan tamamen atılmalı. Bütünüyle, yani bu anarşizm demek değil. Tersine, orada bilgide usul otoritesini temel almalıyız. Ona yetenekli miyiz, değil miyiz? Bu da herkesin kendi başına karar vereceği bir şey ve Kant insan usulünün öyle bir yeteneğin olmadığını düşünüyor. Örneğin ve tabii ki başkaları da var, görgücüler. Ama klasik felsefeciler insan usulünün öyle bir yeteneğinin olduğunu düşünüyorlar. Yani bilgi olanaklıdır ve insan gerçeği bilebilir. Bunun nasıl olanaklı olduğunu ya da olanaklı olmayanların neler düşündüklerini de yani o yüzden felsefe tarihini incelememiz önemli. Ve yani felsefe tarihinde genellikle insanlar şey yapmıyorlar, böyle herhangi bir görüşü ileri atıp yeri sürüp onun böyle düşüncesi bir şekilde onun savunmasına girişmiyorlar. O ileri sürdükleri görüşlerin kendilerini tanıtlamaya çalışıyorlar ve onları görüş olarak ileri sürmemeye çalışıyorlar. Çünkü görüş çok şey, öznel bir şey ve onu da konuşmuştuk. Görüşle bilgi aynı şey değil. Görüşlerin gündelik yaşamımızda yerleri var ama bilimde ve felsefede görüşler dersiz. Yani otorite sonuçta bilgiyle çelişen bir şey. Yani otoriteye dayandırmak bir şeyi aslında onun bilgi olmasına son vermek yani. Çünkü bilgi tanıtlama gerektiriyor ya da usun çıkarsamasını gerektiriyor ve bu olanaklı mı değil mi onu yani onu şeyde göreceğiz. Merhaba. Şeylerde, değişik alanlarda, doğa felsefesinde, tiyin felsefesinde. Şimdi o zaman şey yapalım, incelememizi düşündüğümüz yerleri, satırları ya da anlatımları falan, onları şey yapalım.
En son şey demişiz, duygu, duyum, algılama, anlamak, ustin, an.
Evet. Onları hangi bağlamda konuştuk?
Geçen sefer konuyu açtığımızda bunları hatırlayalım diye bağladık şeyi.
He.
Bir dahaki tamam. Derste.
Onları ben de yazmıştım. Evet. Geçen haftadan. Evet. Şimdi otoriteyi daha sonra tekrar dönebiliriz ama sanırım şey, yani bir ölçüde açtık. Hı. Otoritenin, otorite yetki demek ve otorite felsefede asla olmaması gerekiyor. Çünkü felsefe bir şey değil. Bir kere her şeyden önce anaokulunda ya da ilkokulda falan belirlenmiş şey değil. Yani lisede şöyle bir gösteriliyor sadece ve aslında felsefe şeyden sonra, bilimlerin kendilerinin öğrenilmesinden sonra anlamlı oluyor. Yani liseden sonra felsefenin verilmesi de biraz şey, yetersiz bir şey, iyi bir yöntem değil en azından. Çünkü felsefe öğrencisi matematik bilmeden matematik felsefesini yapamaz. Fizik bilmeden fizik felsefesi, doğa felsefesi, fizik kimya falan bilmeden, tarih bilmeden tarih felsefesini. Yani bütün bunlar da sadece lisede öğrendiği şeyler üzerine kolay kolay felsefe yapılamaz. Yani felsefe bilimlerin öğrenilmesini de gerektiriyor. Ama felsefeciler daha sonra o eksik alanlarını gidermeye çalışıyorlar. Matematik öğreniyoruz, fizik öğreniyoruz, kimya, biyoloji falan, tarih, sosyoloji, psikoloji. Çünkü bütün o bilimler ham bilimler. Ham. Ne demek ham?
Çiğ.
Çiğ. Evet, çiğ. Görgülü bilimler, çiğ bilimler. Ham bilimler ve neden ham? Kutsal tanıtlama yok. Deneyimden türetiliyorlar. Evet, deneyime evet. Dayanıyorlar ve o yüzden de tünavarından daha iyisini yapamıyorlar. Ama tünavarın denen şey ona çok, ya ona özel olarak şey yapın, inceleyin. Tünavarın induction denen şey, endüksiyon ya da induction denen şey, onun ne olduğunu çözelim çünkü çok kolay. Ve onun sonuçlarını şey yapacağız, izleyeceğiz. Özellikle görgülü bilimler söz konusu olunca onu bilmemiz gerekiyor. Çünkü görgülü bilimler induktif tünavarın yöntemiyle işliyorlar. Demin gözlemler yapıyorlar vesaire ve orada gördükleri bağıntıları sıklıkları nedeniyle ya da yinelemeleri nedeniyle her zaman geçerli bağıntılar düzeyine yükseltiyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki ya bunlar aslında bundan emin olamayız o bağıntılardan. Çünkü sadece tünavarına dayanması şey değil, yeterli değil. Kolay değil mi? Yani bin tane kuğu görüp de, beyaz kuğu görüp de ondan sonra bütün kuğular beyazdır diye bir yasa getiren bir biyolog bin birinci kuğunun ne renk olacağından emin olamaz. Onun o yasanın bulunması gerekir. Yani kuğular şundan dolayı beyaz olmak zorundadır diye bir çıkarsama denemeliyiz ya da şimdi bu şeyler kalem var.
Burada.
Kırmızı kalem. Ha, sağ ol. Başka kalem var aslında istiyorsan. Şöyle, o. Bitireyim mi?
Yani şimdi
yazacak, bilmiyorum. Yazacak, yazan da anlamadım.
Ben bilirim.
Tamam. Peki, o zaman anlak, ondan sonra ne dedik? Başka?
Duygu, anlamak, ha. Algılama, duyum.
Demiş. Bunun hepsini tek tek tek tek bilmemiz gerekiyor. Bunun için Tien'in görüngü bilimini, ilk bölümlerini, evet, duyu pekinliği ve algı bölümü ve ondan sonra anlak bölümü var. Onları okursak çok iyi olacak. Çünkü duyu pekin, duyuların duyumsadığını söyledik ve yani hiçbir fizikçi, kimyacı, tarihçi kalkıp da duyularla bilim yaptığını söylemeyecek. Duyuların insan bilgisinde yeri var ama onun ne olduğunu da net olarak çıkarsamamız gerekecek. Duyular duyumsar ve duyum sana özneye ait bir şey, özne dedik, hatırlıyor musunuz? Hı hı. Yani gördüğünüz bütün renkler, algı duyumdan daha yüksek bir şey. Algıda genel olarak şey diyebiliriz, duyum artı kavram var. Ama duyumda renkler var, sesler var, tatlar var. Beş duyu organı ile ilgili, yani bu şey zaten doğal, düşünürsek kendi elimizden bulabileceğimiz bir şey. Dil de bize bu konuda yardımcı oluyor ve örneğin bir daireyi, bir kareyi duyumsamaktan söz etmiyoruz. Onu algılamaktan söz edebiliriz. Görmek daha genel bir şey. Yani maviyi de görebilirsin ama bir tabloyu da görebilirsin. Harfleri de görebilirsin. Yani bu harfleri duyumsamıyoruz. Çünkü burada us var. Yani kavram var. Bu simgeler şeyi anlatıyor. Düşünceleri anlatıyorlar. Bunlara yine de duysal bir şeyimiz var. Görme duyusuyla ilgili. Algı dediğimiz şey daha yüksek dedik. Algıda genel olarak şu an yani psikolojik bir çözümlemesini yapmıyoruz. Algının yani görme duyusunun görmesiyle falan nasıl dini ama algıya sırf duysal faktöre ek olarak kavramsal bir faktör yüklüyoruz. Yani bu şey olabilir.
Kategori var demiş.
Kategori var. Kavram ya da kategori. Kategori Aristoteles'in terimi ve yüklem gibi bir anlamı var. Yüklenen gibi bir anlamı var. Yani kategoriler kategori dediğimiz zaman kavramdan başka ayrı bir şey demek istemiyoruz.
Sınıflandırma gibi bir şey anlamıyor muyuz kategoriden? Başka bir şey.
Tabii kategorileştirme dediğimiz zaman evet şu kategori altına yani bu kavram altına gelir de diyebiliriz ama kategori daha uygun oraya. O neden öyle? O biraz semantik bir konu gibi görünüyor.
Sınıflandırma için bir şeyler yüklemek gerekiyor. Ögeler yüklemek gerekiyor. Çünkü sınıflandırma yani doğru değil mi?
Evet. Şimdi algı, duyum artı kavram dedik. Yani en yalın şeyi bu. Kareyi algılıyoruz. Kareyi algılamak demek orada şey, oraya bir kavram yüklemek demek. Şimdi dış dünyayla egonun ilişkisi dış dünyaya kavramlar yüklemekten oluşuyor. Tamam, bir duyum algımız var ve bunun nesnel olduğunu düşünüyoruz. Ya da duyumsanan şeyin var olduğunu düşünüyoruz. Duyular bize varlığı belirtmiyorlar. Ona dikkat edin. Descartes'in kuşku yönteminin de şeyi bu. Duyular hiçbir zaman varlık söylemezler, varlık bildirmezler. O varlığı bildiren düşünce. Çünkü varlık duyumsanmaz. Başka türlü de açıklanabilir ama duyu algı duyuyu kapsıyor ve yani kareyi gördüğümüz zaman o da görsel olarak gelen bir şey bize ve duyu organıyla gelen bir şey ama ona yüklenen bir şey. Aslına bakarsak mavi duyumsadığımız zaman bunu hepimiz anlayabiliriz. Mavi duyumsadığımız zaman
burada duyumsamakla algı arasındaki fark
mı? Kavram dedik kavram. Ya. Hmm. Duyumsadığımız zaman orada şey yok. Düşünce yok. Yani algıda bir kavram yükleme var. Yani algıda şimdi şuna dikkat edin. Duyumsadığımız zaman herhangi bir rengi, tüm renkleri ya da tüm sesleri duyduğumuz zaman o duyum dediğimiz şey, ya örneğin sarı renk, bu bilincimizde, dışarıda değil. Şu an şunun kırmızı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu kırmızı renk dediğimiz şey, kırmızı duyumu dediğimiz şey bütünüyle ve bütünüyle öznel. Bu psikolojiye ait bir bilgi yani şey değil. Felsefeciler bunu daha önceden tabii ki biliyorlar ama Daha sonra yani bu şeyde de böyle duyuların öznel olduğunu şeyde de görüyoruz. Onun bilimi bilgisini yani duyuların öznelliğini kabulünü ya da çıkarsın keşfini ya da anlaşılmasını şeyde de görüyoruz. Yunan felsefesinde de görüyoruz. Daha sonraki hatta skolastiklerde bile var. Birinci nitelikler, ikinci nitelikler falan diye ama şimdi onlara gitmeden burada fizik bilgimiz var değil mi? Bu ışık dalgalarının ne olduğunu biliyoruz az çok. Yani bunu fizikçiler tam olarak bilmiyorlar. En sonunda her şeyin ne olduğunu, eter mi yoksa başka bir şey mi falan ama bir dalga geliyor bize. O dalga sarı falan değil.
Güneş ışıkları.
Işık.
Normalde renksiz yani
ışık. Evet. Normalde hepimiz renksiz. Düşündünüz mü? Şu ışık geliyor evet, ve o gelen ışığın işte dalga boyun şöyleyse ona mavi rengi, böyleyse şu kadar uzunsa ya da sıklığı frekansı şuysa ona kırmızı rengi ve bütün o renkleri, milyonlarca rengi o dalga boylarına göre veren biziz. Yani bu renk duyum bilincimizde, sinir sistemimizde üretiliyor. Şey değil, cisimde olan bir şey değil. Cisim sadece oradan gelen ışığı yansıtıyor, dalgayı yansıtıyor diyebiliriz. O anlamda bütün realitenin, yani dış fiziksel realitenin renklendirmesini yapan bir yerde biz ve bu görüngü dediğimiz şey, fenomen dediğimiz şey.
O görüngünün de aynı olup olmadığını sadece
evet, kimsenin kafasına girip şey yapamayız. Ama onu da şey yapabiliriz. Yani böyle renk, tabii duyu organlarının şeyi farklı, incelikleri, güçleri falan bireyden bireye değişebiliyor. Kimisi karanlıkta daha iyi görüyor, kimisi renklere, bazı renkleri göremiyor. Ya renk körleri var. Yani o öznel olduğunu gösteren şey o zaten. Ya o da bir kanıt. Öznelliğini. Ama biz ondan çıkarsamıyoruz duyumun öznelliğini. Yani kategorileri biz yüklüyoruz. Kareye şimdi ilk haftalarda konuşmuştuk galiba. Yani realitede biz hiçbir zaman bir noktayı görmüyoruz. Hiçbir zaman bir çizgiyi görmüyoruz. Ve bunu bütün kavramlar için de uygulayabiliriz. Hiçbir zaman bir nitelik duyumu ya da algısı edinmiyoruz. Niteliğin kendisini ne algılıyoruz, ne duyumsuyoruz. Ama belirli nitelikleri algılıyor ya da duyumsuyoruz ve orada örneğin bir nitelikte diyelim ki bir duysal yan var, bir de kavramsal yan var. Karışıyor muyuz?
Evet.
Yani duysal, şimdi kare, kare bir nitelik. Karelik de diyebiliyoruz. Yani kare nitelik için en iyi örnek değil ama bir nitelik. Daireye göre daire niteliğinde, kare niteliğinde falan diyebilir. Yani her şey nitelik.
Evet.
Ve o nitelik kategori ise niteliğin kendisi, kareden ayrı olarak. O kategori de özne yüklüyor. Bunu düşünebiliyor muyuz? Şimdi duyuların özneye ait olduklarını gördük. Orada kuşkunuz var mı? Ya da belirsizlik var mı? Yani renk, bu psikoloji değil. Psikoloji de bunu doğruluyor. Tüm duyusal duyumlarımız özler. Özne demek bilinçte, yalnızca bilinçte var. Yani nesnel değil. Nesnel kökeni var, nesnel temeli var. Çünkü nesnel temeli olmasa o zaman ona ne diyeceğiz? Nesnel temeli olmayan algıya ne deriz?
His yani.
Halüsinasyon. İllüzyon, halüsinasyon.
Halüsinasyon.
Yani ben burada bir bardak görüyorsam ve o bardak yokken onu görüyorsam.
Ama o illüzyon oluyor değil mi?
O illüzyon.
Evet. Halüsinasyon olmuyor.
Halüsinasyon oluyor.
Halüsinasyon bir şey farklı görmek. Yani bastonu yılan gibi görürsen o halüsinasyon.
Şimdi yanılsama ve savuklama, sanrılama pardon, sanrılama. Yani sabuk şey, illüzyon, yanılsama ve yani şimdi bir suyun içine çubuk sokulduğu zaman kırık görünüyor. O illüzyon. O yanılsama. Şimdi o algının fiziksel nedeni var. Yani onu zorunlu olarak öyle görüyoruz. Yanılsama ama yani kırık değil aslında. Sadece kırık ışık optik yasalarından dolayı öyle görünüyor. Ama şey çölde bir serap ya da ılgın görüldüğü zaman o da şey yanılsama. Çünkü onun da şeyi var. Fiziksel temeli var. Yani, ha, yani başka bir yerdeki ışık atmosferin şeylerinden dolayı
ışığın kırılma işte, alkolü çok kaçıran işte uyuşturucu kaçırıp ne bileyim üzerinde bir böcek varmış gibi hisseden falan.
O sanrılama. Yani şeydi serap sanrılama değil. Orada onun fiziksel ve bilimsel bir açıklaması var. Ama olmayan bir şeyi görüyorsa yani birisi burada bir böcek görüyorsa o zaman o sanrılama. O tamamen şey, realiteyle bağlantısı olmadan onun birinin bilincinde türettiği bir sanrılama. Sanrı sanmadan türetildi herhalde Türkçe'de ve güzel bir türetme.
Halüsinasyon Türkçesi.
Halüsinasyon Türkçesi sanrı. Sanrılama işte, sanrı. Aynen, sanrı ya da sanrılama.
Yanılsama.
Yanılsama. Ayrıca bir sabıklama var, o daha değişik bir şey. Yani konuşmayla ilgili bir deliliyor bir şey. Şimdi burada buna niye girdik? Şundan girdik. Realiteyle bağlantısı, yani duyuların, duyumların ve algıların realiteyle bağlantısı var. Yani bir cisim gördüğünüz zaman o cismin örneğin bir kare dedik. O karenin şeyi var. Kavramsal ve duysal bir yanı var değil mi? Yani o kare beyaz olabilir. Duyuyorum ben.
Peki kavramsal olmayan bir şeyi biz algılayabilir miyiz?
Arı renk.
Duyularla.
Yani sadece sarı değil, kırmızı
hiç
değil.
Hiçbir şey görmüyoruz. Yani kırmızıyı biliyoruz ama sarıyı biliyoruz. Yani hiç bilmediğimiz bir şey. Tamamen farklı bir gezegende hiç bilmediğimiz bir şey. Hiç o ana kadar
duyularımıza geliyor mu? Duyularımız yani
duyularımıza gelir ama o kavramı bilmiyorsak duyularımızla algılayabilir miyiz acaba?
Hiç karı görmeyen bir insanın bir anda yani kavram olarak bilmiyor, hiçbir şekilde bilmiyor. Afrika'da yaşıyor, birdenbire karı görmesi o da onun gibi ama bir şey.
Ama yine de biliyor olabilir.
Hayır, duymadığı da olabilir. Film biliyor falan seyretmiyor yani. Kabilede yaşıyor adamı gösteriyorsun karı. Onu algılayamayız
diyor.
Neyi? Neyi?
Göremeyiz diyor bilmediğimiz
kişi. Evet, evet.
Öyle bir şey. Algılayamayız diyor.
Şimdi yani o da olsa da vahşi kabiledeki diyor. Adama ilk defa karı göstersen göremeyecek mi?
Görür. Kavramıyor.
O zaman tüktürüyor.
Evet. Soğuğunu hisseder tabii dokunursa ama. Yani ben bilmeden öyle görür. Söylüyorum.
Evet, öyle
daha önce beyaz gördüğü için, daha önce soğuğu algıladığı için.
Ama onun bilin alt bilincinde belki olabilir kar.
Hayır yok işte yani adam hiçbir şekilde karla karşılaşmamış olabilir yani. Hiç olmayacak bir şey değil.
Onlar görgün,
ama bana şöyle şey geliyor. O durumda o zaman yeni doğan bir bebeğin hiçbir şey bilmeden hayata geliyor. O zaman dünyadaki hiçbir şeyi algılayamaması lazım. Ama ilk önce doğru. Anlamamıyor
ama
zaten.
Ama orada öğrenmiş süreci algılıyor.
Ama bir anda karşılaşıyor. Işte. Öğrendikçe algılıyor bebek zaten. Yani bebek, tamam geliştikçe algılıyor.
Bebeğin
ilk karı görmesinden farklı değil senin
ama söylediğin şey. Ama bebek karı gördüğü zaman o karın kapsadığı kategorileri kazanmış. O karı kar olarak anlayabilir. Yani soğukluğu, beyazlığı, işte
gökyüzünden düşmeyi. Şeyin soğuk olduğunu belki dokunduğu zaman anlıyor falan. Ama evet. Yani anlama kapasitesi var, anlıyor.
Öyle. Anlama düşünmeyle ilgili, benim sonradan ayrı bir şey değil mi? Anlama,
orada anlamak, anlamayız. Yani duygularına erişiyor o.
Şimdi kar da duysal ve kavramsal yanlar var dedik. Kar bir deneyim nesnesi, bir gözlem ya da bir algı nesnesi olabiliyor. Algıda dedik duyu artı kavram var.
Şimdi kavram katmadan karı nasıl tanımlarız? Soğuk, beyaz.
Yine duysal olarak.
Duysal. Bu tamamen duysal evet. Bir tarif.
Tabii.
Soğuk, beyaz. Karı bilmediğim durumda ama karı evet. Bildiğin zaman... Artık kar kavramı kapandı olur.
Yani örneğin o iki kategori soğuk ve beyaz. Onu diyelim bir pamuğu soğutsa eksi 10 dereceye dondursan o da şey olacak. Soğuk ve beyaz olacak.
Ama sen karla öğrendikten sonra o olmadığını bileceksin.
Onu kavram ayıran başka kategoriler var. Yani kar ve kara benzeyen soğuk başka ama. Soğuk beyaz şeylerde ya o her ayrımın bir kategorisi var.
Aslında şöyle herhalde yani duyu organlarımızın algılayabildiği sınırlar var. Onun dışındaki mesela belli bir frekansın üstündeki sesi evet. Duyamıyoruz.
Göremiyoruz.
Göreyim veyahut da işte göremiyoruz. Yani gözümüzün, dokunmamızın, tatmamızın hepsinin kendi sınırları içerisinde algıladığımız şeyler var. Evet. Onun üstüne
tamam kırmızı ötesi, mor ötesi
falan göremiyoruz yani.
Algılamadıklarımızı da yok sayıyoruz. Ama sonra işte teknoloji falan gelişince bu felsefe kongresinde o nörolog hanımın anlattığı gibi yani bir yok sayıyorduk farelerin kendi aralarındaki iletişimleri. Çünkü hani o sesleri algılayamadık. Ama birkaç senedir bir takım icat edilen makinelerden dolayı onların hani çığlıklarını, kahkahalarını bile artık hani anlayabiliyoruz diyor.
Anlıyoruz. Görmesek de, duymasak da.
Yani duymasak da bu sıçanlar kahkaha atıyor, çocuğuyla şöyle iletişim kuruyor falan hepsini artık bunların algılayabiliriz diyor.
Öyle diyor. Yani.
Aletlerden dolayı.
Ben o yüzden diyorum. Göremediğimiz bir sürü şey var belki bu ortamda.
Biz görebiliriz.
Şu an
olabilir yani.
Bütün hayır diyemeyiz. Cep telefonları yayın yapıyor ve yayın alıyor.
Tabii canım. Yani
radyolar. Evet. Yani şu an şu
tabii göremediğimiz, algılayamadığımız kesin ya. Yani. Şeyler var.
Buradaki dalga hareketi şey muazzam. Ve onları dolaylı olarak algılayabiliyoruz. Yani buraya bir dalgaları tanıyabilen bir şey getirdiğimiz zaman, alet getirdiğimiz zaman onları şey yapabileceğiz. Görebileceğiz dolaylı olarak. Yani ışığın nasıl, radyo dalgaları ve ışık dalgaları arasında özsel hiçbir fark yok. Sadece dalga boyu fark var. Yani ışık, şu gördüğünüz ışıkla radyo dalgası aynı karakteri taşıyor. Dalga boyu farklı ve onları görmemek de çok büyük bir şey değil. Problem değil. Biliyoruz. Şimdi algıda kategoriler var. Duyumdan fazla olarak ve o kategoriler bizim entelektüel katkımız. Dış şeye, dünyaya. Yani en eğitimsiz insan bile daireyi, kareyi, noktayı, çizgiyi böyle geometrik kategorileri kullanabiliyor ya da her alanda kategori kullanıyoruz. Yani düşündüğümüz her şey bir şekilde kavramsal ve ama bunların ya kendi algıladığımız ya da içinde yaşadığımız dünyayı kavramsal olarak bizler belirliyoruz. Onun renklerini değil sadece, tatlarını ya da seslerini değil. Yani kedi de Mozart çaldığı zaman o sesleri duyuyor. Ama oradaki formu verdiğinden emin değiliz. Melodiyi duyduğundan emin değiliz.
Yaşadığımız şeyi kendimiz mi yaratıyoruz dediniz?
Belirliyoruz. Yaratıyoruz dediğimiz zaman yani her şey değişiyor. Derken, o zaman yok, onu diyenler de var. Şimdi görgücülük dediğimiz şey onun yani Hegel bu şurada bunun ikinci bölümü düşüncenin nesnelliğe karşı tutumları görgücülük bölümü görgücülük şeyi kuramıyor dışsal varlıkla kategori ya da duyum öznel kategori ya da öznel duyum arasındaki bağlantıyı kuramıyor şimdi ona belki daha sonra geleceğiz çünkü daha biraz daha doğambaç gerektirecek önemli olan şu anda doğal bilincimizde dışsal kategorilerin özneyle ve dışsal realiteyle ilişkilerini anlamak. Yani şimdi kategoriler bizde. Düşünüyoruz. Nitelik, nicelik, su, kar, soğuk, sıcak vesaire. Bunlar düşünceler ve bunlar öznede, bende olan şeyler. Ama ben bu şekli gördüğüm zaman onun bir sanrılama olmadığını, yani olmayan bir şeyi görmediğimi onu duyularım söyleyemez. Duysal duyular hem yargıda bulunmazlar. Çünkü bu vardır demek bir yargı olacak. Ve aynı zamanda düşünmüyorlar. Yani düşüncenin düşüncenin fonksiyonlarını ayırt etmemiz çok önemli. Varlık şey gibi değil, beyaz gibi bir şey değil ya da sıcak gibi bir şey değil. Varlık dediğimiz şey, bunun var olması duysal olarak ya da algısal olarak saptanabilecek bir şey değil. Yani Descartes'in şeyini okuduğunuz zaman söylem ya da meditasyonlar aslında işte olabilir. Yani onu orada o duyuların tanıklığını bütünüyle reddediyor. Tam olarak reddediyor. Yani şu an
Descartes.
Descartes evet. Söylem ya da meditasyonlar ve duyulara yani Yunanlarda da var o klasik eski Yunanlarda da var. Onlar da duyuların duyular varlığı doğrulamıyorlar. Duyuların varlığını reddetmiyor. Ya da duyumları da reddetmiyor.
Var, duyuların tanıklığını
tanıklık
yani, öznel oldukları için.
Evet. Yani şu an çok aşırıya götürüyor Descartes. Şu an düşte olabilirim diyor. Duyular beni bir kere aldattılarsa diyor ki duyuları hepimizi aldatıyorlar.
Evet, mesela bizim göremediğimiz şeyleri gören insanlara inanmıyoruz. Değil mi? Evet. Genelde. Yani halbuki belki de doğru söylüyorlar gerçekten.
Ama neye göre inanacağız? İnanmak için onları duymak, onları... Hatta
en azından hepten reddetmememiz gerektiğini
evet,
bilmemiz lazım.
UFO gördüğümüz
hepten kabul etmek var ama başka bir şey, hepten reddetmek başka bir şey.
İnanılırsın arasında olmak lazım.
UFO gördüğümüz, biz kendimiz gördüğümüz zaman ne yapacağız? Descartes diyor ki UFO görmen senin UFO'nun varlığına inanman için yeterli değil diyor. Yani hayal görüyor olabilirsin ve uyuyor olabilirsin onda. Şu an burada hepiniz uyuyor olabilirsiniz. Olamaz mı? Bu bir düş olamaz.
Olabilir.
Olabilir. Matrix filmi seyrettikten
sonra. Olabilir. Evet olabilir.
Ben... Matrix tamamen şey, o öznelliği anlatıyor değil mi?
Evet. Çok yaşadığımız her an bir düş olabilir. Evet.
Yani tadını eti yiyor değil mi orada? Tadını alıyor. Ya. Ama o tamamen şey, Matrix'te var olan bir şey. Realitede öyle bir şey yok.
Yok.
O adam, o kişi uyuyor değil mi şeyde, filmde? Hatırlıyor musun Matrix?
Evet.
Sen onu söyledin. O yazarları felsefeci.
Evet.
Kardeşler.
Evet. O daha kardeş. Değil mi?
Üç. Ama birincisi güzel.
Birincisi
numara üçte. Bir de öbürleri hikaye.
Üçü zaten şey yok.
Bir evet.
Yani oradakiler doğru olabilir yani.
O zaman biraz
onun her şey bir yanılsama olabilir desin. Bu oda, bu duvarlar olabilir.
Olabilir. Eğer düşünce düşüncenin gücü yoksa, düşüncenin bizi o yanılgıdan kurtarma gücü yoksa. Tekrar, yani duyular bizi bütünüyle aldatabilirler, her noktada aldatabilirler. Hatta düşüncemiz de bizi aldatabilir. Yani şu anda bir güç diyor, senin düşüncelerini manipüle ediyor olabilir. Matematik çok şey, pekini görünüyor, çok sağlam görünüyor matematiksel bilgi. Ama orada bile şey olabilir. Ve varsayım olarak olana şey, düşünebileceğiniz
mesela
şey.
Mesela hiç meditasyon denediniz mi?
Evet.
Yani nasıl orada, meditasyon? Yani meditasyon yapıp mesela çok farklı şeyler gördüğünüz ya da algıladığınız olur mu? O mesela çok kısa bir şekilde benim başıma geldi. Ama doğru, doğru mu, yanlış mı? Ne
düşünüyorsunuz? Kötü öyle kötü. Çıkarmayacağız onları.
Bak sonra
hikaye edemezsiniz. O halüsinasyon. Yani, evet, onun halüsinasyon
olduğunu. Nedir? Ne olduğunu bilemiyoruz.
Psikolojik bir durum olabilir. Yani, ben öyle açıkladım. Başka türlü açıkladım.
Hipnozla solun bacağı kalkması falan.
İkna olmak ve onu yapmak yani.
Onların açıklaması var
değil mi? Arada konuşuyor
değil. Evet. İlk başta.
Tabii ikna oluyorsun. Komutları yerine getiriyorsun ve açısı başlamıyor bunu. Ama şimdi şeyi konumuz şeydi neydi?
Duyuların yanılmasından geldik buraya. Yani
yani Descartes'in duyuların tanıklığını reddetmesi.
Evet, haklı gibi görünüyor. Yani evet. Matrix'te dedik o şeye, o temaya bağlı. Yani bütün duysal olan şeyler aslında bilgisayarda kurgulanan ve o uyuyan insanların beynine bir şekilde gönderilen ve yani ona göre o işte çevredeki şeyi görüyor, insanları görüyor. yemek yerken tatları alıyor falan. Bunları Matrix ya da Matrix ayarlıyor. O süzüktür. Realitesi yok. Şimdi burada felsefe tarihinde buna tekrar döneceğiz. Görgücülük dediğimiz şey bilgiyi deneyimden türeten bakış açısı dış realitenin varlığını kabul edemiyor ya da tanıtamıyor. Çünkü duyumdan çıkarak özlendikten çıkarak o şeyin nesnelliğin varlığını
dış dünyanın nasıl varlığını mı kabul edemiyor?
Çünkü her şey sadece gördüğüyle sınırlıyor.
Evet. Ve gördüğünün de özel olduğunu de biliyor.
Evet, dolayısıyla diğer olduğunu gerçek olarak. Evet,
yani görgücüler bir tür Matrix şeyinde, o film şeyini yaşıyorlar yani o filmde ki bireyleri gerçekte yani o insanların hiçbir yaptıklarını yapmıyorlar. Duyduklarını, yani yaşadıklarını yaşıyor. O insanlar şeyde pil gibi onların enerjisini alıyor bir sistem. O insanlar sadece yatıyorlar.
Evet.
Matrix onlara imgelemlerini falan besliyor ve işte bir yaşantı içine sokuyor ama o yaşantı realitede yok. Hiçbir şeyle, ne duyusuyla ne görüntüsüyle hiçbir şeyle yok.
Ama şöyle bir şey aklıma gelmişti o filmi seyrederken, realitede mutsuz olmayı mı tercih ederim? Real bir yaşam sürü. Hani öyle o
tipi gerçek
dışı bir yaşamla, imgelemlerle mutlu olmayı mı tercih ederim?
Evet, o soruya mavi ya da kırmızı hapı içerek yanıt veriyorlar ve o özgürlüğü seçenler kahraman gibi
gösteriyor. İkisini de istemeyeceğimi düşündüm. Yani o iki sistemin de dışında kalayım istedim. Yani gerekirse yok olmak. Ne kırmızı ne mavi.
Yine kayıtlardır.
Sakıncası yok.
Evet, o da şey, olanaklı bir şey galiba. İkisini de reddetmek. Öyle mi hissettin?
Evet.
Evet. O şey mi? Olanaklı mı öyle bir şey?
Yeşil.
Olanaklı
ama
mı?
Ama şimdi sen o gerçek dünyada hiç yaşamadığın için bence böyle düşünüyorsun. Hani gerçek yaşadıkları bir şey var ya, gerçeğe gidiyorlar. Orada hiçbir şey yok. Her şey karanlık, her şey işte
asıl
şey, devreler falan asıl real. Onu yaşamadın ki. Onu yaşamadığın için bilemezsin.
Ben hani filmden yola çıkarak bende oluşturduğu düşüncelerden bahsediyorum ben. Yani tam hani filmin gerçeği
yani
içinde kendimi koyarak değil.
O yüzden bilemezsin. Şu an öbür tarafta yaşadığın
aslında için. O soru, o ikilem karşısında zaten soruluyor o tür şeyler. Yani onu görgücüler soruyorlar yine, yararcılar. Ya, yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi. Mutsuz bir normal insan olmak yerine mutlu bir domuz olmak daha iyi değil mi?
Gibi
bir
değil.
Şey. Mutlu bir domuz. Domuzları mutsuz bir insan olmak.
Evet, görgücüler o soruyu. Yani problemi bu düzeye getirebiliyorlar. Ve şimdi bunun ne şey, insanı yani sadece hazla indirgersek.
Mutlu olmak şart değil canım. Biraz az yani, düşünseniz, biraz aptal olsanız göre mutlu olabilirsiniz.
O zaman mutlu olmak aptal
yani olmak. Yani mutlu olmak, domuz olmak ya da aptal olmak ya da şu olmak, bu olmak falan. Ya domuz olmak şey anlamında değil, hakaret anlamında bir hayvan. Yani bir kedi olmak. Domuz beğenmiyorsa kedi. Kedi
fark etmez
yani.
Çok cahil insanlar mutludur genelde. Yok, kastırıyorum
yani zaman.
Mutsuzdur
ya, ben
de. Mutsuzdur.
Onların mutluluğu biz yüklüyoruz.
Çünkü bilmiyor ki mutluluğun ne olduğunu.
Ama şöyle açıkçası kaygısı evet. Gibi senin duyduğun kaygıyı onun duymadığını düşünüyorsun.
Evet.
Kaygısı da başka kaygısı olabilir.
Evet.
Aynen öyle.
Şimdi ona dikkat edelim. Tam da çok önemli.
Yani her bu sonuçta herkesin mutsuz olması gerekir gibi bir sonuça gider.
Mutluluklar
gerçeği bilmiyor gibi bir sonuca gider bu söylenen.
Şimdi tam olarak realiteyi belirliyoruz dediğimiz şey bu. Yani cahil bir köylüyü görüp de bu mutludur diyorsak
öznel bir şey.
Ona kendi kategorimizi yüklüyoruz. O kendinde mutlu mu?
Kendi değerimize göre yüklüyoruz.
Evet.
Aynen öyle.
Bilmiyor ki mutsuzluğun ne olduğunu bilmiyor.
Ama biz bunu böyle düşünüyoruz ama onun kendi dünyasında bambaşka bir şey olabilir. Kaygısı başka.
Bilmeyen dışına çıkmadığı için mutsuz olabilir. Çıkamadığı için olabilir.
Yok.
Gözünden dayak yiyordu. Da mutsuz olabilir.
Bilmiyorum, ben rastladım.
Kuma geliyordu mutsuz olabilir. Yani her bir türlü.
Ben ona rastladım. Bütün ürünü gözümüzün önünde gitti ve o onu kabullendi yani.
Böyle ama o bazı şeyleri daha çok belki bizden açtığı için yani o yapacak bir şey yok.
Arada söyleyeyim.
Evet. Ama şimdi önemli olan önemli olan şey.
Mısır bütün yağmur yağmurlarısı bütün ürün gitti. O sene yetiştirdiği için ürün gitti. Hiç bilmedi. Yani bu böyle olabilir dedi.
Tamam, şimdi...
Aramayalım.
Evet, olursa, tamam, evet. Tamam, kaldığımız yerden devam edelim.